Ayrım 34.
Rönesans düşüncesi özgürlüğüne, kendi yaratılarına, antik çağın oluşturduğu kültür değerleriyle beslenerek ulaşmıştır. Bunu Kopernikus'un öğretisi içinde söyleyebiliriz. Rönesans'ın birçok düşünceleri gibi Kopernikus da antik çağın bıraktığı yerden işe başlamıştır. İlk çağın Aristotelesçi evren tasavvuru yanında bir de Pitagorasçı bir görüşü vardı. Ancak bu görüş Aristoteles'in otoritesi yüzünden bütün orta çağ boyunca ortaya çıkamamıştı. Kopernikus'un kendisi yeni Pitagorasçıların öğretisinden etkilendiğini yapıtında açıkça belirtir. Gerçekten de yeri evrenin merkezi olmaktan ilk çıkaran Pitagorasçılardır. Onlara göre bütün gök cisimleri evrenin ortasında bulunan ateşin etrafında batıdan doğuya olmak üzere dolanırlar. Buradan yerin kendi ekseni üzerinde de döndüğünü söylemek için bir adım yetişirdi. Nitekim İsa'dan önce 280 yılı sıralarında yaşamış olan yeni Pitagorasçılardan Sisamlı Aristarkos, yerin hem merkezdeki ateşin hem de kendi ekseni üzerinde döndüğünü söylemekle bu adımı da atmıştır. Ondan sonra bir başka Pitagorasçı, Silifkili Seleukos, İsa'dan önce 150 sıralarında Aristarkos'un bir varsayım olarak ileri sürdüğü bu görüşü bilimsel olarak temellendirmiştir. Kopernikus'un getirip kesin olarak yerleştirdiği görüş yalnız bir astronomi öğretisi değildir. Gerçi bu öğreti orta çağın dayandığı Aristoteles Ptolemaios sistemini alt üst etmiş, bunun yerine bugüne kadar bütün doğa bilimi görüşlerine temel olacak bir açıyı getirmişti. Ama bu öğretinin felsefe bakımından da önemi çok büyük olmuştur. Çünkü onunla insanın bakışları yerin darlığına bağlanmaktan kurtulup evrenin sonsuz genişliğine açılmıştır. Geosantrik tasarım yerine heliosantrik tasarımı koymak, antroposentrik dünya görüşünü de ortadan kaldırmak demekti. Orta çağ, yeri etrafında evrenin dolandığı merkez yapmakla, yerin üzerinde barınan insanı da her şeyin merkezi yapıyordu. Evrenin varoluşunun nedeni insandı. Evrendeki her şey insan içindi. Kopernikus'un öğretisiyle şimdi yeryüzü sonsuz evren içinde bir toz tanesi gibi küçücük bir şey, sayısız yıldızlardan bir yıldız oluvermişti. İnsanın yurdu da artık bu küçücük toz tanesiydi. İşte ondan böyle bir sonucun çıkacağını anladığı için kilise bu öğretiyle kıyasıya savaşmıştır. Bu dönemin en büyük astronomlarından biri olan Danimarkalı Brahe 1546-1601 yeni öğreti ile kilise görüşünü uzlaştırmaya çalışan bir astronomi geliştirmiştir. Uraniyamburg'da kurduğu rasathane zamanın astronomi çalışmalarının merkezi olmuştur. Başka bir rasathaneyi de Prag'da kurmuştu. Kendisiyle birlikte çalışanlar arasında Kepler de var. Ölümünden sonra rasathanesi dağılınca yaptığı gözlemleri yazdığı defterle notlarını Kepler almış. Gezegenlerin hareket yasalarını hesaplamada bu gereçlerin kendisine sonra büyük bir yardımı dokunacaktır. Kopernikus'un çizelgelerini incelemekle işe başlayan Brahe, onun sistemini bütünüyle kabul etmemiş, dini nedenlerle Kopernikus'un evreni sonsuz olarak genişletmesinden yana olamamıştır. Onun arabulucu sisteminde yer kendi ekseni etrafında döner de başka bir şeyin etrafında dönmez. Ay ile güneş ise yerin, öteki gezegenlerde güneşin etrafında dönerler. Brahe'nin bu uzlaştırma denemesi başarılı olamamıştır. Kopernikus'un sistemi, kilisenin bütün tepki ve kovuşturmalarına rağmen zaferi kazanan düşünceydi. Bu düşünceyi bundan böyle belli başlı doğa bilginleriyle filozofları benimseyecek, gizlediği mantıki sonuçlar bunların elinde gelişecek, Rönesans'ın doğa tablosu başlıca çizgileriyle böylece ortaya çıkacaktır. Yeni öğretiyi sonuna kadar düşünüp ondan doğa bilgisi ve felsefe bakımından çok önemli sonuçlar çıkaran, böylelikle yeni evren görüşünün kesin olarak yerleşmesine yol açanların başında Giordano Bruno 1548-1600 gelir. Giordano Bruno, Rönesans'ın en tipik, en ilgi çekici düşünürlerinden biridir. Hayal gücünün atılganlığı, yeniyi büyük bir tutku ile özleme ve durmadan arama, doğa karşısında büyük bir coşkunluk, onunla kendisini bir duyma. Bu şair filozofun başlıca özellikleridir. Onun gibi düşündüğünü, böylesine coşkun bir duygu ile anlatan başka bir düşünür, felsefe tarihinde yoktur denilebilir. Rönesans'ın bu geçit döneminin yeni düşüncelerini yeşerten o tedirgin ve ölçüsüz kaynaşması, Giordano Bruno'da en güzel yankısını bulmuş gibidir. 1548 yılında İtalya'nın Campania'nın Nola kasabasında dünyaya gelen Giordano Bruno'nun iç dünyası da dış dünyası da huzursuzdur. Bu yüzden o durup dinlenme bilmeyen bir gezgin hayatı yaşamıştır. Daha 16 yaşındayken Dominiken tarikatına girer. Burada çabucak ilerler. Bu arada Cusanus ile Telsius'un yapıtlarını okuması onu pek çabuk skolastik bilginin dışına çıkarır. Telesius'un aracılığı ile Kopernikus sistemini tanıması onun için bir alın yazısı olacak. Bu tanışma ona dünya görüşünün temelini kazandıracaktır. Yeni devrimci düşüncelere böylesine dolanması dikkati çektiği için birkaç defa sorguya çekilir. Bu sıralarda dehşet salan Engizisyon kovuşturmalarından kurtulmak için Roma'ya kaçar. Burada da peşinin bırakılmadığını anlayınca Kuzey İtalya'ya sığınır. Artık Bruno tarikat cübbesinde, bununla birlikte Hristiyan inancını da üzerinden atmıştır. Onu bundan böyle Hristiyan öğretisinin ihtiraslı bir düşmanı olarak göreceğiz. Bu yüzden hiçbir yerde tutunamayacak, her gittiği yerde dinsizlik suçu ile kovuşturulacaktır. Onu zaman zaman Avrupa'nın belli başlı şehirlerinde buluruz. İtalya'dan Cenevre'ye geçer, sonra Güney Fransa'da bulunup Lyon ve Toulouse'da dersler ve konferanslar verir. Bir aralık Paris'te yaşar, buradan İngiltere'ye geçer. Oxford'da Kopernikus sistemi üzerine konferanslar verdikten sonra birkaç yılını kendisini koruyanların yardımıyla Londra'da geçirir. Burada felsefi yapıtlarının başlıcalarını bastırır. Yine Paris'te kısaca bulunduktan sonra Almanya'ya gidip sırasıyla Marburg, Wittenberg, Prag, Helmstedt ve Frankfurt'ta bulunur. Buralarda da yine kitaplarını basacak birisini aramakta, her yerde olduğu gibi burada da Kopernikus öğretisinin coşkun bir bildiricisi olarak yeni görüşü yaymaya çalışmaktadır. Bir aralık onu Zürih'te buluruz. Bir İtalyan aristokratı onu buradan Padua ve Venedik'e çağırır. Anlaşılmayan nedenlerle Bruno bu çağrıyı kabul eder ama İtalya topraklarına ayak basmakla acıklı sonunu da hazırlamış olur. Kendisini misafir eden aynı aristokrat onu ihbar eder. Engizisyon tarafından yakalanan Bruno Roma'ya teslim edilir. Burada uzun zaman düşüncelerini geri alması, kilisenin affına sığınması için boşuna zorlanır. Kabul etmeyince ölüme mahkum edilir. Ölüm hükmünü kendisine bildiren yargıcı Bruno, "Ölümümü bildirirken siz benden çok korkuyorsunuz," demiştir. 1600 yılının 17 Şubat'ında Roma'da yakılmıştır. Başlıca yapıtları şunlardır. Neden ilke ve bir üzerine? Sonsuzluk, evren ve yer üzerine. Kahramanca coşkunluk üzerine. Giordano Bruno'nun dünya görüşünün kökleri Kopernikus sistemindedir. Gerçi Kopernikus evrenin sınırsız olup olmadığı konusunda kesin bir şey söyleyememişti ama evreni öylesine genişletmişti ki Giordano Bruno bundan evrenin sonsuzluğu düşüncesini kolaylıkla çıkarmıştır. İşte doğanın sınırsız ve sonsuz olduğu görüşü Giordano Bruno felsefesinin ana direklerinden biridir. Aristoteles fiziğinde esir evreni sınırlıyordu. Esirin ötesindeki boşluk ne olacak, ona ne diyelim diye soran Giordano Bruno, demek ki nereye bir sınır koyarsak koyalım, onun arkasında yine de bir uzay kalıyor. Öyleyse evrenin hiçbir yerinde bir sınır koyamayız. Evren sonsuz ve sınırsızdır sonucuna varıyor. Esasen evren, Tanrı'nın kendini gerçekleştirdiği bir yerdir. Sonsuz bir etkinlik olan Tanrı, kendini ancak sonsuz olan bir evren içinde gerçekleştirebilir. Sonsuz evren içinde sayısız sınırlı dünyalar vardır. Her yıldız kendi ekseni ve kendi güneşi etrafında döner. Evrenin kendisi hareketsizdir. Kendi dışında başka bir yer olmadığı için yerini değiştiremez. Bundan dolayı bütün hareketler görelidir, yani relatiftir. Evrenin ne merkezi, ne aşağısı, ne yukarısı vardır. Bütün bunlar gözleyenin duruş noktasına göre değişir. Dolayısıyla herhangi bir nokta merkez olabilir. Bütün gök cisimleri birbirleriyle karşılıklı olarak dayanıştıkları bir bağlantı içinde toplanırlar. Evren, birliği olan bir bütündür. Evren birliği düşüncesi, evrenin sonsuzluğu düşüncesi yanında Giordano Bruno'nun Kopernikus öğretisinden bir sonuç çıkarıp felsefesine temel yaptığı ikinci ana düşüncesidir. Aristoteles fiziğine göre gök ile yer arasında özleri ve yapıları bakımından bir başkalık ve karşıtlık vardır. Gök yetkin olan, yer ise yetkin olmayan, eksik olan bir dünyadır. Yer dört öğeden toprak, su, hava, ateşten yapılmıştır. Gökün maddesi ise esirdir, aydır. İmdi yer ile gök arasında değer ve yapı maddeleri bakımından böyle bir ayrılık Kopernikus sistemine göre yapılamaz. Bu sistem bütün evrenin bir cinsten homojen olduğunu, her kısmının aynı değerde ve aynı gereçlerden yapılmış olduğunu kabul etmeye götürür. İşte Giordano Bruno bu noktada da Kopernikus sisteminde yerleşik olan bir anlayışı sonuna kadar düşünüp evrenin birliğini kendisine bir ana düşünce yapmıştır. Gerçi evrenin sonsuzluğu içinde yer bir toz tanesi kadar küçülmüştü ama evrenin yapıca ve malzemece birliği bir cinsten oluşu yüzünden de şimdi öteki gök cisimleriyle aynı değerde olmuştu. Giordano Bruno'nun Kopernikus sistemine dayanan dünya görüşü bu sistemin yalnız astronomik görüşünde durup kalmamış, ona bir metafizik temelde kazandırmıştır. Bruno sonsuz evren içinde sayısız sonlu dünyalar kabul etmişti. Bunların her birinin kendisine göre bir hayatı, kendine göre bir güneşi vardı. İmdi bu sonlu dünyaların kendi başlarına oluşları ile sonsuz evrenin birliği nasıl bağdaşabilir? Bu soru individualizm ile universalizm arasındaki bağlantı sorunudur. Giordano Bruno'ya göre evrenin tözü, en iç özü sonsuz tanrıdır. Bu öz bakımından görüldükçe tek tek varlıkların individuum, hiçbiri belli başlı başına bağımsız değildir. Bunların her biri öncesiz sonrasız olan tek bir tanrısal kuvvetin çeşitli görünüşleridir. Evrenin özü de duran donmuş bir şey olmayıp sonsuz yaratıcı bir etkinliktir. Doğanın yaratıcı gücüdür. Her şeyin etkin nedeni olarak yaratan doğadır. Tanrı'nın tek tek varlıklara ilintisi, düşünmenin tek tek kavramları olan ilintisi gibidir. Doğa ve gerçek, tanrısal tözün düşünceleridir. Yaratmanın ereği de evrenin yetkinliğinden başka bir şey değildir. Bu yaratma, bütün şekillerin sonsuzluğunu gerçekleştirmektedir. Evrende bulunan ve bulunacak olan şekillerin hepsi tanrısal özde saklıydılar ve saklıdırlar. Bu öz, evrenin hem nedeni hem de ereğidir. Tanrısal öz ya da ruh, nesnelerde barınan bir sanatçı gibidir. Onların hem idesi hem de yaratıcı gücüdür. Bütün doğa bu tanrısal ruhu solunur. Bu ruh, her yanda bütün nesnelere biçim kazandıran bir sanatçı gibi çalışır. Nasıl bir sanatçı, ne kadar yaratırsa yaratsın, hep kendi kendisiyle aynı kalırsa, bunun gibi tanrısal öz de, nesnelerin sonsuz çokluğu içinde hiç değişmeden, hiç eksilmeden hep olduğu gibi kalır. Değişen yalnız dış gerçektir. Asıl özden, iç gerçekten hiçbir şey değişmez. Giordano Bruno'nun birlikli ve sonsuz bir bütün olan evreni, son olmayan bir süreç, sürekli bir yetkinleşmedir. Doğa biteviye kendi özünü kendi doğurarak sürüp gider. Bu süreçte doğa bir yandan boyuna olgunlaşmaktadır, öbür yandan da olmuş bitmiştir, yetkindir. Tek tek varlıklar doğar, serpilir, sonunda da solup giderler. Bunlar başta yetkin değildirler. Yavaş yavaş olgunlaşmışlar, en sonra da yeni bir hayatın tohumu olmak için göçüp gitmişlerdir. Buna karşılık evren, özü olan tanrısal kuvvet bakımından her anında yetkindir. Giordano Bruno, tek tek varlıkların yetkin olmayışlarının tesellisini evrenin bütünü ile yetkin olmasında bulur. Bu anlayışını Kahramanca Coşkunluk adlı yapıtında derin bir şiir güzelliğiyle anlatmıştır. Evrenin sonsuz güzelliğine dalmak, onun içinde erimek karşısında insanın kendi üzüntüleri, sıkıntıları, ölümü bir hiç kalır. Bütünü görmeye ne kadar yükselirsek, çevremizdeki sonlu ve eksik varlıkların kötülüğünden, duyduğumuz acıdan o kadar uzaklaşırız. İnsanın bakışları tek tek varlıkların göçüp gitmesinden, kendi didinme ve acılarından sıyrılıp ne kadar bütünün uyum ve sonsuzluğuna çevrilirse, kahramanca bir coşkunlukla acı ve ölüm de o kadar yenilmiş olur. Bu evren içinde ölüm de yoktur. Ancak özün dış görünüşlerinin biçim değiştirmeleri vardır. Giordano Bruno'nun sonsuz doğa karşısında duyduğu en coşkun sevgi bu sevgidir. Platon'un Eros'unu andırır. Burada da ruh kendisini en içten kavrayan bir özlem ile bu dar dünyaya bağlılığını kahramanca yenip Tanrı'ya, sonsuz doğaya ulaşmaya çalışır. Giordano Bruno'nun organik bir birlik diye anladığı doğanın içinde mekanik bir zorunluluğun elbette yeri yoktur. Burada her türlü oluş doğanın en iç özünden çıkar. Dolayısıyla burada zorunluluk tam bir özgürlüktür. Doğanın birliğinde tek tek varlıkların karşıtlığı eriyip ortadan kalkmıştır. Nasıl ki sanatçı seslerin, renklerin, çizgilerin karşıtlığından sanat yapıtı dediğimiz uyumlu birliği yaratıyorsa, tanrısal güç de karşıtları güzel bir birlik içinde ulaştırmak için bir çokluğa bölünür. Kendisinde bütün karşıtları topladığından Tanrı hem en büyük hem de en küçüktür. En büyük olarak evrenin kendisidir. En küçük olarak da her sonlu nesneyi belirleyen, onu o nesne yapan bireysel, individüel hayat ilkesidir. Bundan dolayı yalnız insan değil, her varlık tanrısal özün bir aynısıdır. Her şey özü bakımından Tanrı'nın kendisidir. Yalnız her bir şey kendine göre, yani bütün öteki şeylerden ayrılan bir biçimde Tanrı'yı içinde barındırır. Bu düşüncesine Giordano Bruno, monad kavramında derleyip toplamıştır. Doğa monadlardan meydana gelmiştir. Her monad, tanrısal varlığın individüel bir varlık formudur. Sonsuz özün sonlu bir varlık biçimini almış olmasıdır. Her şeyde Tanrı ve monad olduğuna göre, evren en küçük zerresine kadar canlı ve ruhludur. Tanrısal ruh, evrenin her noktasında özel bir varoluş olarak kendisini bireyleştirdiğinden, her bir şey hem kendi özel yasalarına, hem de evrenin genel yasalarına uyar. Tıpkı gök cisimlerinin hem kendi eksenleri hem de güneşleri etrafında döndükleri gibi. Giordano Bruno için felsefenin ilahiyat sorunlarıyla uğraşması boşunadır. En yüksek varlık bilinemez. Onu bilebilmek için olağanüstü bir ışık gereklidir. Felsefeye düşen ödev doğayı bilmektir. Doğanın birliğini kavramaya çalışmaktır. Tanrı'yı doğanın dışında değil, İçinde aramaktır. Buna göre doğayı bilmek, Tanrı'yı bilmektir. Dolayısıyla da doğa bilgisindeki her ilerleme Tanrı'nın bir yönünü açmadadır. Bilinmeyen bir yönünü kavramadır. İşte bu yüzden Giordano Bruno, Kopernikus sistemini büyük bir coşkunlukla benimseyip yeni öğretiyi sonuna kadar düşünmüştür. Giordano Bruno, Rönesans için çok tipik olan bir doğa anlayışının en büyük, en parlak filozofudur. Rönesans insanı, Orta Çağ insanının tersine olarak içinde yaşadığı bu dünyayı artık öbür dünya için yalnız bir çeşit, yalnız bir hazırlık diye anlamadığı günden beri bakışları değişip içinde bulunduğu doğa gerçeğini bütün büyüklük ve güzelliğiyle karşısında bulduğu günden beri bu gerçeği kavramaya ihtirasla yönelmişti. Ancak gördük ki Rönesans düşüncesi doğa gerçeğini ilkin, bugün anladığımız gibi sistemli planlı araştırmalarla değil, bilimsel düşünceye mistik görüşler, fantezi öğeleri karıştırarak yaklaşmaya çalışmıştır. Paracelsus böyle bir anlayışın karakteristik bir görünüşüydü. Kopernikus öğretisini kendisine çıkış noktası yapan ama onu daha çok duygu yönünden geliştiren Giordano Bruno da bu dizinin hem en son hem de en parlak filozofudur. Rönesans'ın hayat duygusu bu şair filozofta bütün derinlik ve karşıtlıklarıyla kendisini gösterir. Onun doğa görüşü bir estetik panteizmdir. Doğa Tanrı ile doludur. Tanrı'nın kendisidir. Tanrı gibi sonsuz ve güzeldir. Bundan dolayı da coşkun bir duygu ile yaşanacak bir tapınma konusudur. Giordano Bruno'nun hayal gücü ve duygu ile yüklü doğa felsefesi, Kopernikus'un öğretisi üzerinde metafizik bir evren tablosu kurmuştu. Kopernikus'un getirdiği büyük devrimin taşıdığı olanakları bilimsel olarak geliştiren asıl Kepler ile Galilei olacaktır. Bu iki bilgin Rönesans'ın doğa görüşünü duygu öğelerinden, estetik çizgilerinden sıyırarak ona tam bir matematik form vermeye çalışacaklardır. Bununla da doğa gerçeğini bir matematik bağıntılar sistemi olarak kavrayan bugünkü doğa bilimimizin temelleri atılmış olacaktır. Kepler'in kendi gelişmesi, Rönesans doğa felsefesinin mistik spekülasyonlarından arınarak matematik ile temellendirilen bir doğa bilimine doğru ilerlemesinin bir simgesi gibidir. Kepler de Giordano Bruno gibi ilkin estetik renkli, yeni Platoncu bir evren düzeni tasavvurundan kalkmış, sonra gitgide kesin bir matematik araştırma idealine yönelmiştir. Johannes Kepler 1571-1630 Almanya'da Stuttgart yakınlarındaki Weir kasabasında doğdu. Tübingen'deki teoloji seminerinde hümanist bilimler, felsefe, matematik ve astronomi okudu. Öğrenimini bitirdikten sonra bir aralık Graz Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptı. Sonra Prag'a giderek Brahe ile birlikte çalıştı. Brahe'nin ölümü ile birlikte bu büyük astronomunun çok zengin gözlem gereçleri Kepler'e kaldı. Bu gereçlere dayanarak sonra Kepler kendi adını taşıyan 3 yasayı bulacaktır. Prag'da geçirdiği 12 yılı bir yana bırakacak olursak Kepler'in hayatı üzüntü ve sıkıntılar içinde geçmiştir. Yoksulluk, hastalık yakasını bırakmamış, boyuna oradan oraya dolaşmak zorunda kalmış, içten bağlandığı protestan inancı yüzünden güç durumlara düştüğü olmuştur. Geçirdiği hayatın hiç de elverişli olmamasına rağmen Kepler, matematik, fizik ve astronomi tarihinde çığır açan yapıtlar ortaya koymuştur. Astronomide kendi adını taşıyan yasalara, Brahe'nin uzun yıllar Mars gezegeni üzerinde yaptığı gözlemleri değerlendirerek varmış, böylelikle gezegenlerin yörüngelerinin gerçek yapısı ile hızlarını, yani yörüngeleri üzerindeki dönme sürelerini tam olarak belirlemiştir. Bu yasalardan birine göre gezegenlerin yörüngeleri daire şeklinde olmayıp elips biçimindedir. Bununla da antik çağdan beri hareketin en yetkin şekli sayılan, tanrılaştırılan daire yerine elips konmuş oluyordu. Bu aynı zamanda Aristoteles'te olduğu gibi a priori yapıntılar konstrüktiyon yerine gözlem ve hesapla varılan sonuçları koymak demekti. Ancak Kepler doğa karşısında böyle bir tutuma adım adım bir gelişmeyle varmıştır. Gençliğinde yazdığı ilk yapıtı olan Kozmografya'nın sarı, koyu bir yeni Platoncu, estetik rengi olan bir evren anlayışına dayanır. Burada evrenin güzelliği, yetkinliği ve tanrısallığı düşüncesi çıkış noktasıdır. Güzel, yetkin ve tanrısal olduğundan evren küre şeklinde olarak düşünülmelidir. Kopernikus da küre şekline bağlı kalmıştı.